Maliye Politikası Blok 34. Ancak iki dönem arasındaki nominal faiz değişikliği ile dönemler arasında gerçekleşen fiyat artışı oranı arasındaki farkın büyük olmasına bağlı olarak basit hesaplama sonucunda bulunan değer ile formül değeri arasındaki fark da açılır. Bu nedenle her durumda formül kullanmak daha sağlıklı sonuç ortaya koyar. Kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finansmanı yöntemi ile ekonomiye yeni satın alma gücü enjekte etmenin faiz oranı üzerinde ciddi bir etki yaratmadan fiyatlar genel düzeyi üzerinde etki oluşturması, iç denge açısından ürün ve faktör piyasalarında, dış denge açısından ise ticaret dengesi üzerinde ciddi sonuçlar ortaya koyar. 152 Maliye Politikası I. Senyoraj Haki. Devletin para basma tekeline sahip olmasının sonucu olarak para basmaktan elde ettiği gelirdir. Para tabanının genişletilmesi, devletin senyoraj hakkına benzer şekilde fakat ondan farklı maliyetle kamuya yeni satın alma gücü sağlar. Şöyle ki senyoraj yönteminde kamu kesimi, yeni para basımı maliyeti ve enflasyon yükü dışında kalan yeni satın alma gücüne sahip olurken, Merkez Bankası'ndan borçlanma yönteminde sadece enflasyon maliyeti dışında yeni satın alma gücünden yararlanır. Diğer bir deyişle Merkez Bankası kaynaklarına yöneliş, toplum üzerine salınan enflasyon vergisi yoluyla kamuya kaynak aktarımı anlamına gelir. Enflasyon vergisinin düşük ve sabit gelirli bireyler üzerine ağır yük getiren haksız bir vergi olması, bu yöntemin adaletsiz yönünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle enflasyon ve gelir dağılımı endişelerinin yoğun olduğu dönemlerde kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finansman yöntemine gidilmesi söz konusu olamaz. Anti-enflasyonist maliye politikası uygulanması gerektiğinde de bütçenin açık vermemesi, hiç değilse birincil fazla vermesi amaçlanır. Kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmesi durumunda oluşan enflasyon kamu kesimi üzerine iki kanaldan yük olurken bir kanaldan da yarar sağlar. Para tabanı genişletilmesinin kamu kesimi üzerindeki birinci etkisi, ekonomide oluşan genel enflasyon nedeniyle kamu kesiminin piyasadan yaptığı alımların giderek pahalı olmaya başlaması şeklinde belirir. Diğer bir deyişle kamu hizmetleri üretim maliyetinin enflasyona bağlı olarak yükselmesi enflasyonun kamu kesimi üzerindeki yükünü ifade eder. Doğal olarak bu durum kamu harcamalarını ve bütçe açığını olumsuz yönde etkiler. Bütçe kısıtı altında, ekonomide görülen genel fiyat artışları, reel maaşların gerilemesine bağlı olarak özellikle üst düzeyli kamu personelinin kalitesinde de erimeye yol açar. Kamu bütçesinde tahdidi ödenek olarak tahsis edilen personel özlük hakkı ödemelerinin saptanmasında kullanılan zımni deflatör oranının gelecek dönem enflasyon oranı tahmini, bütçe denkliğinin sağlanabilmesi için genellikle gerçek enflasyon oranından düşük saptanması, enflasyon karşısında reel maaşların erimesine yol açar. Bu süreçte, farklı personel kademelerinde kamu özlük hakları göstergesi ile piyasadaki potansiyel gelir göstergesi arasında birinciler aleyhine fark oluşur. Diğer bir deyişle bir kamu personeline kamu kesiminde ödenen özlük hakkı ile söz konusu personelin piyasada sağlayabileceği gelir arasında oluşan fark açıldıkça kamu personelinin hizmet kalitesinde erime görülür. Para tabanı genişletilmesinin kamu kesimi üzerindeki ikinci olumsuz etkisi, gerçekleşen enflasyon etkisine bağlı olarak vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsil aşamalarında yaşanan reel değer kaybında görülür. Daha önce belirtildiği gibi tanziye etkisi olarak bilinen süreçte, beyanname usulü ile ödenen vergilerde tahsilatın taksitli yapılmasına bağlı olarak gelirin elde edilmesiyle ödeme dönemleri arasında yaklaşık bir yıllık bir sürenin bulunması, kamunun vergi geliri üzerinde faiz kaybı dışında enflasyon oranına bağlı olarak değer kaybına neden olur. Tanziye etkisi, verginin tarh ve tahakkuk dönemleri arasındaki farka bağlı olarak potansiyel gelirde hem enflasyonun neden olduğu değer erimesi hem de faiz kaybı ile oluşur. Açıktır ki söz konusu kayıp, gelirin elde edildiği dönemde kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilen vergiler de ortaya çıkmaz. Kamu gelir sistemi içinde stopaj dışı kaynakların yükselmesine bağlı olarak kamu gelir sisteminde gerçekleşen tanziye etkisi kaybı da yüksek olur. Enflasyonun optimal düzeyde tutulması söz konusu etkileri en düşük düzeye çeker. Hazinenin Merkez Bankası'ndan yaptığı borçlanmanın kamu kesimine sağladığı yarar ise bu süreçte yaşanan enflasyona bağlı olarak piyasadaki değerli kağıtların gerçek değerleri üzerinde eritici etki oluşturarak kamu borçlarının reel değerini erozyona uğratmasıdır. Enflasyon oluştukça devlet geçmişte piyasaya sürmüş olduğu ya da Merkez Bankası'na vermiş olduğu hazine kağıtların üzerlerinde yazılı nominal değerden itfa ederken aslında ödediği bedelin reel olarak borçlandığı değerden daha düşük olmasına yol açar. Örneğin, enflasyonun %10 düzeyinde seyrettiği bir ortamda bir yıllık bir borcun itfasında yaşanan değer kaybı %10 olacağından devlet aldığı 100 lira karşılığında 90 lira ödemiş olmaktadır. Hazine kağıtlarının değerinde görülen erime enflasyon oranına bağlı olarak ortaya çıkar. Merkez Bankası'ndan borçlanılarak başvurulan borç eritme yöntemine borçların monetizasyonu adı verilir. Monetizasyon sürecinde hazinenin avantajlı olması yaşanan enflasyona bağlı olduğundan tam istihdama varılıncaya kadar enflasyonun oluşmaması durumunda böyle bir avantaj ortaya çıkmaz. 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 153 borçların monetizasyonu. Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesidir. Merkez Bankası kaynaklarından borçlanılarak gerçekleştirilen monetizasyon işlemi hazineyi avantajlı kılarken aynı nedenle alacaklıları zarara uğratmaktadır. Borçların monetizasyonunun enflasyon ortamında gerçekleştirilmesi piyasalardaki değerli kağıtların reel değerlerini enflasyon oranında eritir. Bu nedenle değerli kağıt sahipleri tarafından açık bütçe ve borçların monetizasyon işlemi tasvip edilmez. Kapitalizmin ağırlıklı olarak finansal alana geçmiş olduğu son 10 yıllarda bütçe disiplininin sağlanması ve kamu kesimi borçlanma gereğinin düşük düzeyde tutulması gereğini uluslararası piyasalarda gezinen spekülatif amaçlı yatırımların mağdur edilmemesinde aramak gerekir. Hoş olmayan monetarist aritmetik, uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumudur. Para tabanı genişletilerek yapılan açık finansman, tüm bu sakıncalarına rağmen Thomas Sargent ve Neil Ballage ikilisinin hoş olmayan monetarist aritmetik başlıklı makalelerinde geliştirdikleri görüş doğrultusunda Merkez Bankası dışı kaynaklardan borçlanma yöntemine karşı savunulmuştur. Bu görüşe göre, kamu açığının borçlanma yöntemi ile kapatılması durumunda ileriki dönemlerde borç ana para ve faizinin oluşturduğu ödeme yükümlülüğünün vergilerle ya da ek borçlanmalarla karşılanamaması durumunda ilk dönemlerden çok daha büyük miktarlarda para genişlemesi gerekli olacağından son aşamada enflasyona sürüklenilecektir. Para tabanı genişlemesinin her koşulda enflasyon yaratması söz konusu olduğuna göre neden daha ilk aşamada böylesi sakıncalı yöntemin uygulanmasının önerildiği, borçlanma ve para tabanının genişletilmesi politikalarının farklı etkileri dikkate alınarak açıklanabilir. Para tabanı genişletilmesi enflasyon nedeniyle bütçe üzerinde anlık yük oluşturduğu halde, borçlanmanın yol açtığı ve zaman içinde büyüyerek nihai aşamada ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu düşünülen kalıcı yük, birincinin ikinciye tercih nedenini oluşturmaktadır. Kamu açıklarının borçlanma yoluyla kapatılması, gelecek kuşaklara ve dönemlere yük yıkarak, ileri dönemlere borcun ana para ve faizinin ödenmesini zorunlu yükümlülük olarak aktarır. Üstelik bu aktarım, faiz oranına bağlı olarak katlanarak büyür. Borçların monetizasyonu adı verilen para tabanının genişletilmesiyle borçların reel değerinin eritilmesi yöntemi kullanılıyor olmakla beraber, Sargent-Ballage ikilisinin iddia ettiği üzere, bu aşamada başvurulacak para tabanı genişlemesi ilk açık miktarın zaman içinde faizle katlanmış tutarı olacağından daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınabilir. Bütçe açıklarının Merkez Bankası dışı kaynaklardan finansmanının ekonomik etkileri, bütçe açıklarının Merkez Bankası dışı kaynaklarla karşılanması, yurt içi kaynaklar ve yurt dışı kaynaklar olmak üzere iki şekilde olabilir. Yurt içi kaynaklar iç ekonomide borç verilebilir piyasalardan oluşur. İç finansal kuruluşlar ve tüm tasarrufların aktığı finansal piyasalar iç borç verilebilir kaynaklar havuzunu oluşturur. Dış piyasalardaki finansal kaynaklar ise dış borç verilebilir kaynakları oluşturur. Kamu borçlanmasının hacmi büyük olduğundan Merkez Bankası dışı kaynaklara yönelmek faiz oranında ciddi artışa neden olur. Faiz oranında görülen artışın hem faktör hem de finansal piyasalarda önemli etkileri vardır. İç piyasalar açısından bakıldığında, bir maliyet unsuru olarak faiz oranının yükselmesi marjinal sermayenin piyasadan silinmesi sonucunu doğurur. Kamu borçlanmasının faiz yükselişi nedeniyle özel sermaye yatırımlarda oluşturduğu bu etki daha önce belirtildiği gibi dışlama etkisi adı verilir. Dışlama etkisi bazı özel sektör yatırımlarının kamu kesiminin yatırım ya da kamusal tüketim harcamaları ile ikame edilmesi anlamına gelir. Faiz oranının yükselmesi gelecekte yapılacak yatırımların verimlilik hesaplamaları sonuçlarını da olumsuzlaştırır. Yatırımların verimlilik analizinde yatırım boyunca sağlanacağı tahmin edilen gelirler ve giderlerin şimdiki değerleri hesaplanır ve birbiri ile karşılaştırılır. İleriki dönemlerde oluşan değerlerin şimdiki değere indirgenmesinde faiz oranı kullanılır. Şu basit formül şimdiki değerin hesaplanmasında faiz oranının önemini göstermektedir. 154 Maliye Politikası IŞD SGMN 1 artı RN formülde ŞD şimdiki değeri, G zaman içinde elde edilen gelirleri, M zaman içinde yapılan harcamaları, R faiz oranını, N ise yıl sayısını göstermektedir. Formülden de anlaşıldığı gibi yıllar boyunca sağlanan getirilerin şimdiki değeri faiz oranı ile ters orantılı olarak gelişir. Bu durumda, açık bütçenin borç verilebilir piyasalardan sağlanan borçlarla kapatılması sonucunda faiz oranının yükselmesi, yatırım hesaplarının sonuçlarını olumsuz etkileyerek nispi olarak daha düşük faiz oranında yapılabilir yatırımların yüksek faiz oranında yapılamaması sonucunu yaratır. Görülmektedir ki yüksek faiz oranı yatırımlar ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Faiz oranı yükselişinin özel kesimde oluşturduğu önemli bir etki de yatırılabilir fonların kar getirici alanlar yerine faiz sağlayıcı alanlara yönelmesi şeklinde gerçekleşir. Sermayenin faktör payı olarak tanımlanan faizin yükselmesi, doğal olarak, ekonomide gelir dağılımını olumsuz yönde etkiler. Ekonomide faiz oranının yükselmesi, faiz geliri elde edenlerin yaratılan katma değerden giderek yüksek oranda pay alması, buna karşın diğer iki faktör getirilerinin, özellikle de emek gelirinin baskılanması sonucunu doğurur. Diğer bir deyişle yükselen faiz kar ve ücret üzerinde baskı oluşturur. Daha önce belirtildiği gibi Sargent-Ballage hipotezine göre, kamu açıklarının finansman yönteminin sonucu olarak ortaya çıkan faiz, kamu bütçesinde transfer kalemleri arasında yer alarak toplam harcamaları yükseltmektedir. Böylece bütçe açığının borç verilebilir fonlarla finanse edilmesi sonucunda bir tür bütçe açığı, faiz yükü, harcama artışı, daha büyük açık şeklinde bir sarmala girilerek, ileriki dönemlerde reel kamu harcamaları üzerinde ciddi baskı oluşabilir. Ponzi tipi borçlanma. Borç faizinin de yeni borçlanma ile karşılanarak borç stokunun sürekli yükselmesi durumudur. Devletin vergi salma yetkisinin yanında para tabanını genişletme gücünün olması nedeniyle bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanında ponzi tipi borçlanma yöntemini kullanma fazla sakıncalı görülmez. Ponzi tipi borçlanmada borç faizi de yeni borçlanma ile karşılanarak borç stoku devamlı yükselir. Borç stokunun devamlı artmasını göze alabilen devlet, borçların faizini de yeni borçlarla kapatma yoluna gidebilir. Ponzi tipi borçlanma politikası, borçlanmanın tüm olumsuzluklarının en üst düzeyde gerçekleşmesine neden olur. Şöyle ki Ponzi tipi borçlanmada faiz oranı denetimden çıkabilir ve özel yatırımlar üzerindeki dışlama etkisi aşırı şekilde hissedilebilir. Yine Ponzi tipi borçlanmada gelir dağılımı faiz geliri elde edenler lehine, dar ve sabit gelirliler aleyhine bozulur. Bu uygulamada devamlı yüksek faiz ekonomide döviz arzını yükselterek ulusal paranın aşırı değerlenmesine ve böylece dış ticaret dengesinin bozulmasına ve cari açığın büyümesine neden olabilir. Bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynakları ve borç verilebilir fonlar piyasasından finanse edilmesinin gelir dağılımı üzerindeki etkileri hangi kanaldan gerçekleşir? 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 155. Bütçe açıklarının finansmanı ve ödemeler dengesi yukarıda açıklandığı üzere, bütçe açıkları, biri Merkez Bankası kaynaklarından, diğeri ise borç verilebilir fonlardan olmak üzere iki farklı kaynaktan finanse edilebilir. Söz konusu farklı kaynaklardan finansmanın, döviz kuru sistemine bağlı olarak genel fiyat düzeyi ve faiz oranı üzerinden ödemeler dengesi üzerinde etkileri olur. Bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından borçlanılarak finansmanı reel faiz oranını değiştirmediği koşulda dış denge açısından ülkeye sermaye giriş çıkışı anlamında finansal hareketler üzerinde etkili olmaz. Ancak bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finansmanı para tabanının genişlemesi niteliği taşıdığından enflasyonu tetikleyebilir ve döviz kuru politikasına bağlı olarak dış ticaret üzerinde etkili olur. Enflasyonist ortamda sabit döviz kuru uygulanıyorsa dış ticaret hadleri ülke aleyhine gelişir ve bunun sonucunda ithalat artar, ihracat gerileyebilir. Diğer bir deyişle enflasyonist ortamda sabit döviz kuru uygulanırken dış ticaret dengesi aleyhe döner ve cari açık oluşur. Enflasyonist ortamda serbest kur uygulanıyor ve finansal işlemler kur ile enflasyon ilişkisini bozmuyorsa dış ticaret dengesinin bozulması gündeme gelmez. Bu duruma göre, kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının dış ödemeler dengesinde sorun oluşturmaması, döviz kurunun enflasyonla uyumlu hareket etmesi ve spekülatif giriş çıkışların döviz kurunu bozmaması koşuluna bağlıdır. Maliye Politikası 34 No'lu bloğun sonu.